Beşinci ayrım. Sayfa 44. Akşam gazetesi, röportaj. Soru. AKP anayasa değişikliğinde uzlaşma sağlanamazsa millete gideceğini açıkladı. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Metin Feyzoğlu. Devletin temel işleyişi, Türk toplumunun belki 100 yıllık geleceği bu şekilde geçici bir çoğunluğa dayanılarak referandumla ipoteka altına alınamaz. 1982 Anayasası %92 civarında evet oyuyla referandumla kabul edildi. Peki, demokratik bir anayasa mıydı? Her türlü demokratik hakkı kısıtladığı için o günkü takma adı amayasaydı. Bir paragrafında verildiği hakkı ikinci paragrafında ama diyerek geri alıyordu. Anayasa o zaman referandumdan geçti diye demokrasi mi geldi? Soru. AKP mecliste muhalefetin tavrını sebep gösteriyor. Metin Feyzoğlu. Anayasalar yönetim biçimini belirler. Oldu bittiye getirilemez. Sayısal çoğunluğa dayanılarak anayasa yapılamaz. Bu bir uzlaşma metni olmaz. Toplumsal barışı sağlamak bir yana çözümsüz huzursuzluklara sebep olur. En sonunda benim dediğim olacak yaklaşımın adı demokrasi olamaz. Bunun adı dayatma olur. Soru. Referandum demokratik bir yöntem değil mi? Metin Feyzoğlu. Temel haklar referandumlarla karara bağlanamaz. Referandumlar ilk bakışta çok demokratik gözükse de o gün itibariyle çoğunluğun azınlığa baskı kurmasını sonuçlar. Zaten bütün faşist rejimlerde de referandum meşruiyeti sağlayacak araç olarak hep topluma tanıtılmıştır. Oysa demokrasi uzlaşma ve tartışma kültürüdür. Demokrasi parmak hesabı veya çoğunluk hesabıyla olmaz. Soru. Hükümetin anayasa paketini hemen meclise getirmeyi istemesi doğru mu? Metin Feyzoğlu. Meclise getirilecek bir paketin demokratik olacağını düşünmek mümkün değil. Çünkü usul demokratik değil. Bir anayasa değişikliği paketi kamuoyunda, barolarda, üniversitelerde, sivil toplum örgütlerinde, medyada, toplumun her kesiminde tartışılmadan meclise getirilemez. Bu tartışmanın da futbol takımı tutar gibi yapılmasının anlamı yoktur. Eğer yola çıkış amacı yargı vesayetini kırmak ise bunun tercümesi şudur. Yargıyı yürütmeye bağlamak. Yargı vesayeti tabiri doğru değildir. Bunun adı yargı denetimidir. İktidarın yargı denetiminden hoşnut olmaması mümkündür. Ancak yargı denetimini ortadan kaldırmak, yargıyı iktidardaki siyasi partiye bağlamak anlamına gelir. Soru. İktidarı telaş içinde mi buluyorsunuz? Metin Feyzoğlu. Uyguladıkları yöntem maalesef bu kanaati destekliyor. Oldu bittiye getirme telaşı hissediliyor. Bu referandumu siyasi particilikle veya siyasi propagandalarla etkilenen kamuoyu ile çözebilecek miyiz? %99 hakimler Adalet Bakanlığı'na bağlansın derse bu demokratik olacak mı? Bizim anlamamız gereken şey şu. Yargı, bağımsızlığı hakim ve savcıların ayrıcalığı değil, demokraside yaşamanın gereğidir. Soru. Hükümet HSYK'yı yeniden biçimlendirmek istiyor. Mümkün mü? Metin Feyzoğlu. HSYK'da hakim ve savcıların aynı üst kurula bağlanmasını yanlış buluyorum. İddia eden ve karar vereni birbirinden ayırmak, engizisyon sisteminin dışında bir yargılama yapmak için zorunlu, iddia ve karar makamlarının birleştiği mahkemeler engizisyon mahkemeleridir. Ve orta çağda kalmıştır. Savcının hakim olmadığını ya da hakimin yardımcısı konumunda olmadığını, hakimin hem savcı hem de avukata eşit mesafede durduğunu göstermek için hakim ve savcılar üst kurulu ayrı ayrı olmalı. 1961 Anayasası'nda öyleydi. Bugün baktığımızda HSYK'nın kendi teftiş kurulu da yok. Teftiş kurulu Adalet Bakanlığı'na bağlı. Böyle yargı bağımsızlığı olur mu? Hakim ve savcılar hakkında soruşturma açma yetkisi de Adalet Bakanlığı'nda. Peki teftişten geçmek bir hakim ve savcı açısından endişe yaratır mı? Yaratır. Sistemin yargı bağımsızlığını sağlamaya elverişli olmadığı gün gibi açıktır. Müsteşarın ve Adalet Bakanı'nın da kurulda yer alması doğru değil. 2 Eylül 2010 Ankara. 2010 referandumunun esası yargının yeniden şekillendirilmesiyle ilgiliydi. Amaçlanan hakimler ve savcılar yüksek kurulunun büyük ölçüde iktidara tabi kılmak yoluyla yargıyı siyasi iktidara iyice bağlamaktı. Siyasi iktidar, Kenan Evren Anayasası'nın ilk derece mahkemelerini ve savcıları üzerinde kendine bir şekilde sağladığı güce arttırmak, bu güce yüksek mahkemelere karşı da sahip olmak istiyordu. 2010 öncesi sisteme yönelik eleştirilerimi hiç sakınmadım. Fakat bir değişiklik ancak olumlu yönde olursa desteklenebilir. Dolayısıyla mevcut sistem değişsin demek için yapılmak istenen değişikliğin olumlu yönde olması gereklidir. O tarihte Ankara Barosu'nu başkan vekili yönetiyordu. Baro başkanlığı başkan, Türkiye Barolar Birliği başkanlığına seçildiği için boşalmıştı. Maalesef Ankara Barosu referandum sürecinde suskundu. Yeni seçilmiş Türkiye Barolar Birliği Başkanı ise kendini evet cephesinde konumlandırmıştı. Ankara Hukuk Fakültesi'nin bir öğretim üyesi ve Ankara Barosu'na kayıtlı bir avukat olarak üzerime düşen anayasa değişikliği paketi hakkında halkımızı doğru bilgilendirmekti. Referandumda yöntem açısından en büyük sakınca değişikliğin halka bir paket olarak sunulmasıydı. Birbiriyle ilgili olmayan maddeler ya da ya hep ya hiç mantığıyla birlikte oylanacaktı. Paketin kabulü için benzetme yerinde ise acı zehir şekere bulanarak halka sunuluyordu. Böylece doğrular ile yanlışların birlikte oylanarak yanlışların kabul ettirilmesi amaçlanmıştı. Mesela 12 Eylül hukukundan sonuna kadar yararlanan ve baskıcı hükümleri mevzuattan ayıklamak gibi bir niyeti bulunmayan iktidar, pakete göstermelik olarak darbeci Milli Güvenlik Konseyi üyelerinin dokunulmazlıklarını kaldıran bir düzenleme eklemişti. Antidemokratik seçim barajına, YÖK'e, siyasi partilerde genel başkanın tek adamlığına elini sürmeyen hükümet, bunu 12 Eylül'le hesaplaşma olarak takdim ediyordu. Üstelik demokratikleşme için kanun, hatta yönetmelik düzeyinde atılması mümkün pek çok adımı atmıyor, fakat sürekli olarak 12 Eylül'ün izlerinin anayasa değişikliği yoluyla silineceğini tekrarlayıp duruyordu. Algı operasyonu büyük bir beceriyle yürütülüyordu. Çok sayıda televizyon programına katılarak görüşlerimi toplumumuzla paylaştım. Demek ki o günlerde hala çok sayıda televizyon programı varmış da katılmak mümkün oluyormuş. Ancak konu bu tartışma programlarında genellikle mecrasından çıkıyor, herkes hep bir ağızdan konuşuyor, programda ne kadar kavga çıkarsa izlenme oranının o kadar artacağı varsayılıyordu. Sanırım bugün halkın tartışma programlarından harap ve bitap düşmüş olması o günlerde yaşananlara dayanıyor. Açıkçası konuyu anlatmaya başladığımda sözümün anında kesilmesinden ve düşünce bütünlüğünün bozulmasından bayağı yorulmuştum. Hem toplum huzurunda görevinizi gereği gibi yapamıyorsunuz hem de söyleyecekleriniz içinizde kalıyor. Bu duygularla ve bir türlü anlamak istemeyen tartışmacılara aynı şeyleri anlatıp durmanın sağladığı deneyimle konuyu en basit ve en anlaşılır şekilde anlatmak üzere bilgisayarın başına geçtim. Soru cevap şeklinde düşüncelerimi yazdım ve gazetelere gönderdim. Bugün soruları ve cevapları okuduğumda maalesef yanılmadığımı görüyorum. Sadece bireysel başvuruda Anayasa Mahkemesi'nin konuya kendine yakışır ciddiyetle yaklaşması sonucunda başarı sağlandığını ifade etmekten mutluyum. Gerçekten bireysel başvuru, Anayasa Mahkemesi'nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ni ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin ilke kararlarını ısrarla takip eden yaklaşımı sayesinde etkili bir sübat vazifesi görmeye başladı. İşte referandum sürecinde soru-cevap şeklinde hazırlayıp basına gönderdiğim metin. Neden hayır? Soru 1. Yeni düzenlemeler yargı bağımsızlığını sağlıyor mu? Cevap 1. Hayır. Yeni düzenlemeler yargı bağımsızlığını tamamen yok ediyor. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun yapısında gerçekleştirilecek değişiklikler sonucunda hakimler iktidara bağlanıyor. Hakim ve savcılar tamamen teminatsız bırakılıyor. Yargı bağımsızlığı demokrasinin vazgeçilmez koşuludur. Bu nedenle iktidara bağımlı bir yargı dünyanın hiçbir demokratik ülkesinde yoktur. Yargısı, iktidara bağımlı bir devlet, Avrupa Birliği'ne de giremez. Yapılmak istenen değişiklik, yargıyı iktidara... Yapılmak istenen değişiklik, yargıyı iktidara bağımlı hale getirdiği için demokratik değildir. Avrupa Birliği standartlarına da açıkça aykırıdır. Soru 2. Anayasa değişikliği, yargı bağımsızlığını ne şekilde tehdit ediyor? Cevap 2. Anayasa değişikliği, yargı bağımsızlığını tehdit etmenin ötesinde yok ediyor. Bugünkü sistemde iktidar, yalnızca ilk derece mahkemelerinde görev yapan hakimler üzerinde büyük nüfus sahibi iken ve bu ülkenin aydınları 10 yıllardır bunun değişmesi için çaba sarf ederken, halk oylamasında sunulan metin kabul edildiği takdirde Danıştay ve Yargıtay da iktidara bağımlı olacaktır. Bir başka anlatımla 12 Eylül Anayasası'nın getirmiş olduğu ve neredeyse 30 yıldır avukatların, baroların, hakimlerin, savcıların, üniversitelerin ortak bir dille eleştirdikleri, değiştirilmesini istedikleri baskıcı sistem daha da baskıcı hale gelecektir. Bu mudur 12 Eylül'le hesaplaşmak? Biz ilk derece hakimleri de bağımsız olsun, hakimleri bağımsız, savcıları teminatlı olmayan bir ülkede özgürlükten söz edilemez. Tüm adli sistem vatandaş üzerinde ezici bir baskı ve zulüm mekanizmasına, iktidarın gücünü pekiştirme aracına dönüşür derken, 12 Eylül Anayasası'nı mumla aratacak bir değişiklik nasıl olur da 12 Eylül'le hesaplaşmak olarak paketlenip sunulabilir? Bir bütün olarak bakıldığında hakimlerimiz, savcılarımız, avukatlarımız fedakar, namuslu, cesur, bin türlü sıkıntıya göğüs geren meslek insanlarıdır. Kuşkusuz her meslekte o mesleğe yakışmayan çürük elmalar olur. Yargı söz konusu olduğunda bunların derhal ve en etkili şekilde tasfiye edilmesi gerekir. Ancak bir ülkede yargı bağımsızlığı yargı mensubunun cesaretine bırakılmış ise o ülkede yargı bağımsız değildir. Ne zamanki sistem en çekingen yargı mensubunun dahi görevinin gereğini yapmaktan çekinmeyeceği kadar güvenceli hale getirilir, o zaman bu ülkenin insanları yargı bağımsızlığının sağladığı bütün güvencelere sahip olur ve özgürlüğün tadını doya doya yaşamaya başlar. Soru 3. Yeniden yapılandırılan HSYK yoluyla hakim ve savcılar siyasi iktidara nasıl bağımlı hale getiriliyor? Cevap 3. Hakim ve savcıların özlük işleri, atanmaları, yükselmeleri, disiplin işleri, meslekten çıkarılmaları, Yargıtay'a ve Danıştay'a üye seçimi vesaire siyasi iktidardan bağımsız bir kurul olması gereken HSYK'nın görevidir. 2. Bu kurul siyasi iktidardan bağımsız olmaz ise, kurula tabi olan hakimler ve savcılar kurul vasıtasıyla iktidara bağımlı kılınırlar. Bir yargı mensubunun yükselmesi fiilen iktidar partisinin elindeyse, kendisine disiplin cezası verilmesi fiilen iktidar partisinin takdirindeyse, tayini fiilen iktidar partisine bağlıysa, meslekten ihracı fiilen iktidar partisinin hakimiyeti altındaysa, o yargı mensubu iktidara bağımlıdır. İktidarın memuru haline getirilmiştir. 3. Bu bağımlılığın doğrudan veya araya aracılar koymak suretiyle dolaylı bir şekilde tesisi arasında fark yoktur. Sonuç aynıdır. İktidara bağımlı yargı. 4. Halk oylamasında sunulan HSYK'nın yeni yapısına ilişkin düzenleme incelendiğinde Anayasa Madde 159, hakimlerin iktidar partisine nasıl bağlandığı açıkça görülmektedir. 5. HSYK başkan dahil toplam 22 üyeden oluşturulmaktadır. A. HSYK'nın başkanı Adalet Bakanı'dır. Adalet Bakanlığı Müsteşarı Kurulun doğal üyesidir. Adalet Bakanlığı Müsteşarı kanunen Adalet Bakanı'nın talimatlarını yerine getirmekle yükümlü bir yüksek bürokrattır. Yani bakana bağlıdır. Avrupa Birliği'nin bütün raporlarına yıllardır ülkemizde oy birliğiyle dile getirilen eleştirilere rağmen bakan ve müsteşar kuruldan çıkarılmamaktadır. B. HSYK'nın 3 üyesi Yargıtay Genel Kurulu'nca, 2 üyesi Danıştay Genel Kurulu'nca seçilecektir. Yüksek mahkemelerin HSYK'ya üye seçiminde Cumhurbaşkanı'nın devreden çıkarılması yerindedir. Ancak yeni düzenlemede Yargıtay'ın ve Danıştay'ın seçeceği üyelerin sayısı arttırılmamakta, buna karşın başka kurumların veya makamların seçeceği yeni üyelikler yaratılarak Yargıtay ve Danıştay'dan seçilen üyelerin azınlıkta kalması sağlanmaktadır. Yeni üyelerin siyasi iktidardan bağımsız olması durumunda, yüksek mahkemelerin seçtiği üyelerin sayısının azınlıkta kalması siyasi bir tercih olarak hoş görülebilir. Ancak yeni üyelerin tamamı doğrudan veya dolaylı bir şekilde siyasi iktidara tabi ise, buradaki siyasi tercih demokrasiden yana bir tercih değildir. Yargıyı siyasi iktidara bağlayacak olan bir tercihtir. Yargının siyasi iktidara bağlandığı sistemlerde demokrasi olmaz. C. HSYK'ya 4 üye Cumhurbaşkanı'nca doğrudan atanmaktadır. Siyasi bir geçmişe sahip olan ve siyasi geçmişe sahip olması bir demokraside son derece normal kabul edilmesi gereken, Cumhurbaşkanı'nın kendi siyasi görüşüne yakın görevlendirmeler yapabileceği ortadadır. Bu değişikliklerin sonucu olarak siyasi iktidar yargı üzerindeki nüfusunu arttıracak, yargı iktidara tam bağımlı hale gelecektir. 5. ayrımın sonu. Sayfa 53.